Ayrım 36.
Oysa alternatif tıp diye nitelendirilen bütün uğraşlar pratik sonuç almaya yöneliktir. Ancak her nedense Üstad Stanway bununla yetinmeyip akupunkturun bilimsel bir açıklamasını da yapmaya kalkmış ama ne açıklama? Önce Çinlilerin yaptığı açıklamayı dile getiriyor. Çinliler vücudun yaşam kuvvetlerini, qi ve bu kuvvetlerin meridyenleri nasıl dolaştığını tarif ediyorlar ve bütün hastalıkları bu yaşam kuvvetlerinin dolaşımındaki aksaklıklar olarak yorumluyorlar. A.E. sayfa 46. Siz bunları okuyunca bin yıllar önce Çinlilerin yaşam kuvveti diye tümüyle metafizik bir kavram uydurmuş olmalarını biraz tebessümle karşılıyorsunuz. Derken Büyük Üstad Stanway ekliyor. Maalesef bu tür bir kavramın batılı kalın kafalı bilim adamlarınca kavranması pek kolay değildir. Çünkü akupunkturda fiziksel ve metafiziksel arasındaki fark belirsizleşmektedir. Ama Üstad gene de kalın kafalıların bile anlayacağı bir açıklama yapmış. Şöyle ki, A noktaları üzerinde araştırmalar hücrelerin olağanüstü elektriksel özellikleri olduğunu göstermektedir. Ruslar da tobiskop adını verdikleri ve bir akupunktur noktası üzerinden geçirilişinde ışık yayan bir elektronik alet geliştirdiler. Parlak bir ışık sağlıklı A noktalarını, zayıf olanı ise potansiyel veya mevcut hastalığı göstermektedir. AE sayfa 50. Burada hemen akla şu sorular geliyor. 1. Eğer bütün hücrelerin elektriksel özellikleri varsa bu tobiskop denen alet neden sadece bazı noktalar üzerinden geçirilince ışık yayıyor? Bunun nasıl bir anatomik veya fizyolojik açıklaması var? 2. Neden parlak ışık yayan A noktaları sağlıklı, zayıf ışık salanlar sağlıksız sayılıyor? 3. Potansiyel hastalık ne demek? 4. Hasta olan belli organlar olduğuna göre bir organın sağlıklı mı yoksa hasta mı olduğu bu A noktalarına nasıl yansıyor? 5. Böyle bir yansımanın mümkün olduğunu kabul etsek bile bu noktalara iğne batırılması hastalığın iyileşmesini nasıl sağlıyor? Buna benzer daha pek çok soru geliyor akla, ancak bunlardan herhangi birine akupunkturcuların cevap verebileceğini, hatta cevap arama girişiminde bulunacağını sanmıyorum. İşe yarıyor ya, siz ona bakın. Belki ağın ağrı kesici bir etkisi vardır, ancak bu bile çok şüpheli. Tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama Amerika'daki heyecan verici deney gösterdi ki beyin akupunktur sonucu ağrı kesici endorfinler üretmektedir. AE sayfa 47. Bunda hiç de şaşılacak bir yan yok. Zira herhangi bir ağrı verici bir etkiye karşı beyin endorfin üretir. Nitekim yazarın da açıkladığı gibi plasebo tabletleri bile endorfin üretimine yol açabilmektedir. AE sayfa 48. Ayrıca bakın Britannica 1987 vol 4 sayfa 49. Ne var ki beyin A iğnesi yapıldıktan sonra 20 dakika sonra endorfin üretmekte ancak. Ancak A ağrıyı anında kesmekteymiş. Sizin anlayacağınız bu endorfin teorisinin de açıklayıcı bir yanı yok. Akupunkturun etkisini açıklamak için güya başka bilimsel teoriler de ortaya atılmış. Ama Stanway'in de sonunda itiraf etmek zorunda kaldığı gibi A'un nasıl etki ettiğini hiç kimse bilmemektedir. O halde tek yapılacak şey işe yarayıp yaramadığına bakmak olmalı. Akupunkturun birçok hastalığın tedavisinde işe yaradığı kesin Stanway'e göre. Teorik olarak geriye döndürülebilir. Reversible. Her hastalığın ağla tedavi edilebilmesi uzman ellerde uzak bir ihtimal değildir. Tedavinin cevap verebilmesi için tek ön şart hastalık sürecinin fizyolojik değişikliklerden kaynaklanmış olmasıdır. En iyi cevap veren haller baş ağrıları, adet kanamaları, akut romatizmal durumlar, akut akciğer hastalıkları, sindirim ve sinir sistemi problemleri gibi fizyolojik süreçlerin kısa süreli bozulmasından kaynaklananlardır. AE sayfa 54. Ama söz gelimi zatürreye olmuşsanız, iğneleri vücudunuzun herhangi bir yerine batırmanın bir anlamı olmasa gerekir. Size gereken doğru bir antibiyotik tedavisidir. AE sayfa 55. Sizin anlayacağınız ortodoks tıbbın iyileştirebildiği bir hastalık için akupunktura başvurmak anlamsız. Durum Çin'de gene de farklı. Orada akupunkturla apandisit de tedavi edilebiliyormuş. Stanway'in onaylayarak anlattığına göre İngiltere'de bir akupunkturcu daha önce başka doktorların çaresiz kaldığı 40 hastayı tedavi etti. %80'i iyileşti veya gözle görülür iyileşme kaydetti ve yalnızca 3 tanesi hiçbir iyileşme göstermedi. Bu sonuç her standarda göre iyidir ve şüphesiz Batı tıbbınca ulaşılamamaktadır. AE sayfa 55. Bu sözleri Batı'da tıp diploması almış birisinden duymak gerçekten şaşırtıcı. Zira ancak kapsamlı istatistiklerin konuştuğu Batı'da bir doktorun kalkıp da bu tür anekdotlardan ahkam çıkarması akıl alır gibi değil. Çin'de akupunkturu anestezi yerine de kullanıp yüz binlerce başarılı ameliyat gerçekleştirilmiş ama İngiltere'de hastaların ancak %5'ini akupunkturla uyuşturmak mümkün oluyormuş. Bunda anlamayacak ne var? Batılı, uzun rasyonel düşünme geleneği nedeniyle çok daha şüpheci bir kafa yapısında da ondan. Ameliyat alanındaki bütün yeteneksizliklerine rağmen İngiltere'de akupunkturculara gidenlerin çoğunu ortodoks tıbbın tedavisinde çaresiz kaldığı vakalar oluşturmaktadır ki buna rağmen iyiye gidiş oranı %70'e ulaşmaktadır. HE sayfa 57. Bir düşünün, ortodoks tıbbın iyileştiremediği neredeyse umutsuz hastaları akupunkturcular iyileştirebiliyorlar. Gene işit de inanma demekten kendimi alamayacağım. Sayın doktor, akupunkturun bu apaçık başarısına rağmen Batı'da niçin hala kenar tıp kategorisine sokulduğuna bir türlü akıl erdiremiyor olmalı ki sonunda şöyle bir açıklama teklifinde bulunuyor. Acaba bunun nedeni bizlerin değişimde ve yeni fikirleri benimsemede yavaş kalmamız olamaz mı? 3000 yıldır uygulanan bir yöntemin yenilik neresinde? Sonra hiçbir akla yakın bilimsel açıklaması olmayan ne idüğü belirsiz bir yöntemi Batı tıbbı ne diye benimsesin? Bilimden hiç nasibini almamış bir toplumun, bundan binlerce yıl önce bel bağlamış olduğu bir uygulamanın bugünün dünyasında modern tıbbın bile çaresiz kaldığı hastalıkları iyileştirebileceğine nasıl ihtimal verirsiniz? Akupunkturun da öteki alternatif tıp yöntemleri gibi tıbbi bir göz boyacılık olduğu bence şüphe götürmez. Hastada iyileşeceği, hiç değilse şikayetlerinin azalacağı umudunu uyandıran bir göz boyacılık, hepsi bu. Modern tıbbın bunca araştırmaya rağmen çare bulamadığı hastalıklara akupunkturcuların çare bulması imkansız elbet. Ama hastalara çaresiz olmadıklarını telkin ederek morallerini yükseltmek hiç de zor değil. Ortodoks hekimler hastalarına karşı açık sözlü olmak zorundadırlar. İşte bu dürüstlük şarlatanların ekmeğine yağ sürmektedir. Zira onların bu tür ahlaki bir kaygıları yoktur. Basit insanların inanıverme eğilimlerinden yararlanan akupunkturcuların iğne yerine moksibüsyon, yakılmış moksa otu, shiatsu, parmak ucu, masaj, elektriksel uyarı, mekanik vibratör, sıcaklık, manyetik radyasyon gibi yöntemler. AE sayfa 53. Kullanmaları da hastalarda tedavi edildikleri, dolayısıyla iyileşebilecekleri inancını uyandırmaya yönelik besbelli ki. Nitekim sözde ilaç, plasebo bile bazı insanlarda olumlu bir etki yapabiliyor. Meğer Çin tıbbının ve akupunkturun tamamlayıcısı olan şaşırtıcı bir başka yöntem de nabız teşhisiymiş. Normal olarak nabız atışlarını incelemek, hastanın ateşine bakmak gibi her doktorun ilk başvurduğu ön teşhis yöntemidir. Ancak Çinlilerin elinde bu çok hassas bir teşhis metodudur ve yöntemidir. Geçirilmiş hastalıklar hakkında çok kesin bilgi verebilmektedir. Tam burada, vay canına bu Çinliler gerçekten müthiş adamlarmış demeye hazırlanıveriyorsunuz ki, Sayın Üstad çok daha inanılmaz bir revelation'la da bulunuyor. Nabızdan teşhis gelecekteki hastalıklar hakkında dahi uyarabilmektedir bizi. Sizin anlayacağınız Çinliler nabzın bir tür hastalık barometresi olduğunu keşfetmişler de bizim haberimiz olmamış. VIII, radyestezi veya modern sihirbazlık. İnsan çeşitli şarlatanlıkları tanımaya başlayınca bunlardan hangisinin daha akıl dışı olduğunu merak ediyor. Önce bundan daha kötüsü olamaz diye düşünüyorsunuz ama bir yenisini tanıyınca demek gerçekten de beterin beteri varmış demek zorunda kalıyorsunuz. Ben kendi hesabıma Dr. Abrams'ın marifetlerini okuduktan sonra herhalde şarlatanlıkta kimse bu üstadın kabına erişemez diye düşünmüştüm ama radyesteziyle tanıştıktan sonra yanıldığımı anladım. Bu konuda en kapsamlı araştırmayı yapmış olduğu anlaşılan Knoblauch, çubukçulukta radyestezinin bir çeşit modern sihirbazlık olduğu kanısında. Bakınız Hubert Knoblauch, AE 1. ve 2. bölümler. Ona göre sihrin özünü muna, yani gizli tözlerden yayılan ama günlük yaşantılarda kendini gösteren bir kuvvet oluşturur. Ne var ki bu kuvvetin çıktığı töz, Wesenheit, günlük deneyimlerimizin ötesinde kalan bir şeydir. Bakınız AE sayfa 21-22. Dr. Stanway de buna yakın bir görüşte. Bakınız AE sayfa 234-35. Bana sorarsanız bütün şarlatanlıklar sihirin hatta büyücülüğün modern bir biçimi. Bu radyestezide daha açık bir şekilde kendini belli ediyor. Radyasyonla Yunanca aesthesia, hissetme sözcüklerinden türetildiği anlaşılan radyestezi deyimini Türkçe'ye ışın duyarlılığı diye aktarmak mümkün. Bu sözcüğü boşuna sözlük veya ansiklopedilerde aramayın, bulamazsınız. Herhalde bilim dışı bir terim olduğu için ben bulamadım. Belki hatırlayacaksınız, çatal çubukla su bulmada usta olan Gross'un daha sonraları bir sarkaçla hastalık teşhisine soyunduğunu belirtmiştim. Knoblauch'tan söz öğrendiğimize göre çatal çubuk yerine sarkaç kullanımı ilk çağdan beri biliniyormuş. Orta çağda da yaygınmış. 18. yüzyılda Finler ve İsveçliler tarafından define arama işinde kullanılmak üzere Almanya'ya getirilmiş. Almanya'da fizikçi Ritter, 19. yüzyıl sonlarında sarkacı hareket ettiren kuvvetin elektriksel olabileceğini düşünmüş. Ritter, bütün cisimlerin gizli, yani beş duyumuzla algılayamadığımız bir kuvvet yaydığını kanıtlamak için insan vücudundan metallere, metallerden meyve ve yumurtalara varıncaya dek aklına ne geldiyse sarkaçlamış. Ancak çağdaşı olan bilim adamlarının ezici çoğunluğu, romantiklerin fizikçisi lakabını taktıkları Ritter'in bu deneylerini kuşkuyla karşılayıp eleştirmişler, hatta alaya almışlar. Bakınız Knoblauch, AE sayfa 91. Ritter'in çağdaşı olan kimyacı Baron von Reichenbach, sarkacın salınımını ot adını verdiği bir radyasyona yoruyor. Ancak duyarlıların algılayabildiği bu radyasyon onların ellerinden çatal çubuğa ve sarkaca akarmış. Karl Bahr adındaki bir başka kimyacı da benzer bir teoriyi geliştirmiş olduğuna göre bu işi ciddiye alan birçok bilim adamı olduğu anlaşılıyor. Sözü uzatmayayım, 19. yüzyılın sonuna doğru radyestezi maden aramada artık kullanılmaz oluyor. Halkın da bu konuya pek bir ilgisi kalmıyor. Ama her ne hikmetse 20. yüzyılın hemen başlarında ilgi tekrar artıyor. Knoblauch bunu radyestezinin kurumlaşmasına yoruyor. Nitekim başta Fransa olmak üzere birçok ülkede radyestezi dernekleri kurulmuş, dergiler yayınlanmaya başlamış filan. AE sayfa 95. İlginç bir gelişme de sarkacın tıpta teşhis ve tedavide kullanılmaya başlaması. Buna da Boli ve Mermet adlarındaki iki rahip ön ayak olmuş. Gene rahipler çıktı karşımıza. Burada gene beni rahatsız eden bir soruyu tekrarlamadan geçemeyeceğim. Nasıl oluyor da önce maden ve su damarı aramada kullanılan bir teknik, hastalık teşhisi ve tedavisi gibi büsbütün farklı bir işte de kullanılabiliyor? Yoksa hastalıklar da aynı türden bir radyasyon mu yayıyorlar? İşin daha da ilginç yönü, radyestezinin zamanla aklınıza gelebilecek her gizli şeyi meydana çıkaran bir tür evrensel dedektör haline gelmiş olması. İşe sihirbazlık karıştığı kuşkusunu en çok uyandıran da bu zaten. Zaman kaybına neden olacağını bile bile, Dr. A. T. Westlake'in The Dowsing Faculty adlı kitabından Dr. Stanway'in aktardığı şu listeyi incelemenize sunacağım. Bakın çatal çubuk veya sarkaç ne gibi işlerde kullanılmış. 1. Su, petrol ve maden yatakları bulmada. 2. Mimaride. Bazı mimarlar çatal çubukları yer seçiminde, oyuk, boru, kanal, nehir gibi şeylerin araştırılmasında kullanmaktadır. Bazı hassas kişilerin yeraltı akıntısı üzerine inşa edilmiş evlerde hiçbir zaman iyi uyuyamadıkları söylenmektedir. Bu, bina için daha uygun bir yerin seçilmesiyle önlenebilir. Usta çatal çubukçular hünerlerini arazinin haritası üzerinde bile gösterebilirler. Yani arazide yürümeleri dahi gerekmez. 3. Kaybolmuş eşyaların, cansız vücutların, cisimlerin ve kayıp kişilerin ya da arkeolojik kalıntıların yerinin saptanmasında. 4. Ziraatte ve bahçecilikte kullanım. Çatal çubuk buralarda en uygun toprağa sağlıklı bitkiyi seçmede ve üretkenliği sağlamada kullanılmaktadır. Yiyeceklerin de sağlıklı olup olmadığı bir sarkaç vasıtasıyla ortaya çıkarılabilir. 5. Dr. Oscar Bronner, radyesteziye dayanan ve endüstriyel ve eğitimsel potansiyeli olan bir kişilik değerlendirme metodu keşfetmiştir. 6. Homeopatide, radyestezinin zor bir problem olan ilaç seçiminde büyük yardımı olmaktadır. 7. Modern aygıtlarla saptanamayan, radyoaktivite de dahil olmak üzere düşük seviyedeki kirleticileri saptamada. 8. Tıpta ve veterinerlikte. 9. Diğer kullanımlar. Bildiğim bir radyestezi elden düşme araba satan birisi tarafından satıştan önce üzeri boyayla kapatılmış, paslı yerleri bulması ve arabayı kullanmadan motorun durumunu öğrenmesi amacıyla tutulmuştu. Elde edilen başarılı sonuçlar elbette ki araba satıcısı için memnunluk verici olmuştur. Bakınız Stanway, AE, sayfa 236. Bana sorarsanız bu listeyi okuduktan sonra aklı başında bir insanın radyestezi üzerinde daha fazla durmasına gerek yok. Zira her şey ayan beyan ortada. Bu yöntemle istediğiniz her bilgiye zahmetsizce erişebiliyorsunuz. Baksanıza bu yöntemle işe almayı düşündüğünüz bir kimsenin işe yarayıp yaramayacağını bile öğrenebiliyorsunuz. Böyle bir yöntemin herhangi bir bilimsel açıklaması olamayacağı, birbiriyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bunca değişik türden iş için kullanılmasından da belli değil mi? Yukarıdaki listede 1, 3, 5 ve 9. maddelerin dışındaki maddeler, dikkat ettiyseniz hep insan sağlığıyla ilgili. Bunlardan da bir kısmı önleyici, bir kısmı tedavi edici tıbbı ilgilendiriyor. Radyestezinin mimarlıkta, ziraat ve bahçecilikte, kirleticileri saptamada ve ilaç seçiminde kullanımı birinci öbeğe, teşhis ve tedavide kullanımı ise ikinci öbeğe giriyor. Ancak her ikisinde de ortak bir varsayımdan kalkıldığı apaçık. Yerin bazı bölgelerinden, bazı maddelerden, hatta hasta organlardan bazı ışınımlar yayılıyor. Bu ışınımlar hastalıklara neden olabildiği gibi, yol kazalarına, bitkilerin geç büyümesi, bazı ağaçların meyve vermemesi, organların anormal gelişmesi, alışılmadık davranışlar ve bunlar gibi olaylara da yol açabiliyormuş. Tıbbi radyestezinin öncülerinden olduğu anlaşılan Baron von Paul Erztrahlen Ols Kranki Herstreger 1932 adlı kitabında kansere sadece yer altından gelen radyasyonların yol açtığını iddia ediyormuş. Bakınız Knoblauch AE sayfa 192. Almanya'da belli bazı noktalarda çok fazla yol kazası olduğu görülünce bunun Bermuda üçgeninde olduğu gibi o yerin altından yayılan bazı zararlı ışınımlardan kaynaklandığı iddiası etrafa yayılmış. Bu konuda çevrilmiş olan bir belgesel Almanya'da bu iddiayı ciddiye alan pek çok insan bulunduğunu gösteriyordu. AE sayfa 193. Hatta bir iddiaya göre bazı hayvanlar ışın sever, bazıları ışından kaçar oluyormuş. İzin verirseniz ilkin radyestezinin mimarlıkta nasıl kullanıldığına kısaca değinmek istiyorum. 40 yıl düşünsem şarlatanlığın mimarlığa da bulaşabileceğini akıl edemezdim. Bu mikrobun girmediği yer yok anlaşılan. Birçok insan çeşitli ağrılardan, uykusuzluktan, gerginlik veya sinirlilikten şikayetçidir. Bildiğiniz gibi ama bu şikayetlerden bazılarına ne doktorlar çare bulup ne de psikiyatrlar. Neden acaba? Ortodoks tıp bu tür rahatsızlıklara bir çare bulamadığına göre demek bunların kaynağını insanın dışında bir yerde aramak gerekir, öyle değil mi? Nitekim bir insan devamlı baş ağrılarından veya uykusuzluktan şikayet ediyorsa ya oturduğu ev zararlı radyasyon yayan bir arsa üzerinde kuruludur ya da yatak odasının bulunduğu yerin tam altından bir su damarı geçmektedir. Çare? Çaresi çok basit. İnşaat biyoloğu olan bir radyestezist mimar çağırıp evin veya yatak odasının bulunduğu yeri sarkaçlattırmak. Hepsi bu kadar. Almanca sağlıklı ev yeri seçme bilimine Bobbiologie deniyor. Bugünün çok paralı ve de sağlığına çok düşkün insanların bir kısmı bir ev arsası almadan önce bu tür bir uzmana alacağı yerde bir radyasyon taraması yaptırıyor, hiç değilse yatak odasının yerini sarkaçlattırıyormuş. Tedbir diye ben buna derim. İnsan hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamalı, hele sağlığı söz konusu olduğunda. İş bununla da bitmiyor. Zira bu zararlı radyasyonlar sadece yer altından yayılmıyor ki. Nitekim bugün hemen her evde kullanılan çeşitli elektrikli aygıtlar, hele o mikrodalga fırınları, insan sağlığını tehdit eden birer radyasyon tuzağı neredeyse. Dolayısıyla onlardan da korunmak gerek. İnşaat biyolojisinin mistiği lakabı takılan Palm adındaki şarlatana göre, modern ev elektrik hastası, kimya hastası, çoğu zaman geopati hastası, beton hastası, ev aletleri hastası, ısınma hastası, ışık hastasıymış. Sizin anlayacağınız modern konfor diye ne varsa hepsi bir hastalık kaynağı, bir tuzak. Palm'in asıl kendisinin akıl hastası olduğu hiç aklına gelmemiş anlaşılan. Nitekim 1930'lu yıllarda Almanya'da bir ışın savıcı ve ışından koruyucu aygıt üretimi furyasıdır başlar. Burada ışın savıcı deyimini Almanca Entsorgung karşılığı, ışından koruyucu deyimini ise Abhirmungsgerät karşılığı kullanıyorum. Knoblauch her iki terim içine alacak şekilde Entstrahlung, ışından arıtma deyimini kullanıyor. Bakınız AE 198. 1933'te çeşitli firmaların tam 200 değişik ışık koruyucusu üretmiş olduğu anlaşılıyor. Fiyatları da 60 ila 120 mark arasında değişiyormuş. Sonunda bu iş öylesine almış yürümüş ki bu tür aygıt üreticilerinden biri olan Wetzel bugün bir yer ışınları manisinden ve bir ışın savma endüstrisinden söz etmenin yeridir diyormuş. Buna da hiç şaşmamalı, zira bir defa cahil insanların kafasına her şeyin zararlı ışınlar yaydığı fikrini soktunuz mu neden olduğunuz kaygı ve korkuyu sömürecek insanların ortaya çıkması kaçınılmazdır. 1930'lu yıllarda üretilen aygıtların birçoğu zamanla unutulup gitmiş ama yerine yenileri gelmiş. Bugün de fiyatları 100 ila 1000 mark arasında değişen çeşit çeşit aygıt akla gelebilecek her yoldan müşteriye sunuluyor ve müşteri buluyormuş. Bunlar arasında en revaçta olanlar da yer altından gelebilecek zararlı ışınları savdığına inanılan ve daha çok karyola altlarına serilen hasırlar. Altınızda bunlar olunca mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Az kalsın unutuyordum. Bir de zararlı ışınları olumlu ışına dönüştüren aygıtlar varmış. Almancası Enstrograte. Belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu zararlı ışınlar ne tür ışınlar? Bizim bildiğimiz fizikte iki tür ışın, radyasyon var. 1. Elektromanyetik ışınlar. Bunlar arasından belli bir frekansın üstünde olanlar sağlığa zararlı, hatta öldürücü olabiliyor. Ayrıca yüksek frekansta olmamakla birlikte yapay olarak eş fazlılaştıkları için büyük bir nüfuz yeteneği kazanan görülebilir lazer ışınlar. 2. Parçacık radyasyonu. Radyoaktif cisimlerin yaydığı parçacıklar. Bunlar da çok tehlikeli olabiliyor. Ancak biz her iki radyasyon türünün varlığını dedektörler aracılığıyla saptayabiliyoruz ve onlardan korunmak için ne tür tedbirler almak gerektiğini de biliyoruz. Örneğin röntgen uzmanları X ışınlarını geçirmeyen bir önlük giyerler. Radyestezistlerin sözünü ettiği ışınımlar bu türden değil, yoksa onları da dedektörlerle saptar ve zararlı olanlarına karşı gereken tedbirleri alırdık. Bunlar varlığı ancak sarkaç veya çatal çubuğun hareketiyle saptanan, daha doğrusu vehmedilen radyasyonlar. Bunlara karşı geliştirilen teknik muskalarda Dr. Abrams'ın Dynamizer'ını hatırlatıyor. Zira birçok tanınmış çatal çubukçuların ve bağımsız bilim adamlarının görüşüne göre bütün bu aygıtlar teknik açıdan etkisiz, kısmen de anlamsız konstrüksiyonlar. Üstelik bunların etkisini fizik bilimi açısından açıklamak mümkün değil. Nasıl basit insanlar taktıkları bir muskadan medet umuyorlarsa, bu aygıtları kullananlar da bunların bir bilimsel dayanağı olduğunu sanarak belki manen rahatlıyorlar. Belki gene inanmayacaksınız ama bu aygıtların icadı da radyestezi yöntemiyle oluyormuş. Nasıl mı? Bakın nasıl. Anlaşılan bir radyestezist şu veya bu şekilde önce zararlı ışınları etkisizleştirecek bir malzeme veya alet geliştiriyor, sonra bunu getirip daha önce çatal çubuk veya sarkaçla radyasyon aldığını saptadığı bir yere koyuyor, daha sonra da sarkacını bu geliştirdiği radyasyon savıcısı üzerine tutuyor. Eğer bu defa sarkaç salınım yapmazsa, bulduğu malzeme veya aygıt radyasyonu etkisizleştiriyor demektir. Bakınız AE sayfa 203. Önleyici tedbir olarak radyestezinin yiyecek maddeleriyle ilaçların zararlı olanlarını bulup çıkarmada da kullanıldığını söylemiştim. Yöntem gene aynı. Bu maddeler üzerinde bir sarkaç tutuyorsunuz. İyi de sarkacın davranışını nasıl yorumlayacaksınız? Bunun da çaresini bulmuşlar. Sarkaçla bir ön anlaşma yapıyorsunuz. Galiba gene anlamadınız. O halde durun açıklayayım. Kendi kendinize şöyle diyorsunuz. Sarkaç ilkin sağa doğru sallanırsa sarkaçladığınız nesne zararsız, sola doğru sallanırsa zararlı. Hele dönüş yaparak sola doğru sallanırsa çok zararlı demektir. Ne pratik yöntem değil mi? İnsanlar hangi tür yiyecek ve içeceklerin zararlı olduklarını yüzyıllar süren deneme ve yanılmaları sonunda öğrenmişlerdir. Öyle olduğu halde bugün bile bu konuda her şeyi bilmiyoruz. İlaçlar için durum daha da kötü. Zira uzun testlerden sonra piyasaya sürülen ilaçlardan da bir kısmı aradan bir süre geçtikten sonra zararlı yan etkileri görüldüğü için piyasadan çekiliyor. Oysa burada bütün bu uzun ve bazen riskli denemelere gerek yok. Basit bir sarkaçla sağlıklı yiyecek veya ilacı zararlısından şıp diye ayırt edebiliyorsunuz. Üstelik sarkaç anlaşılan insan dilinden de anlıyor.